Ayrım 2. Enver. Murat Bardakçı. Sayfa 20. Enver Paşa'nın Türkçü ve Turancı çevrelerde sembol haline getirmesinin asıl sebebi, Türkiye'de oynadığı siyasi ve askeri rol değil, hayatının son 10 ayında Türkistan'da giriştiği maceradır. Ama Paşa'nın Orta Asya'dan gönderdiği mektuplar okunduğunda, öyle zannedildiği gibi Turancı değil, tamamen İslamcı olduğu ve Türkler ile beraber diğer bütün Müslüman milletleri içine alacak bir İslam imparatorluğunun hayalini kurduğu görülür. Dinine gayet bağlı olan ve gençlik senelerinden itibaren günlük ibadetlerini her türlü zor şartlarda bile mutlaka eda etmeye çalışan Enver'in İslamcılığını bu kitabın 5. bölümünde Orta Asya günlerinden bahsederken kendi yazdıklarına dayanarak ayrıntılı şekilde anlatmaya çalıştım ama burada da kısa şekilde söyleyeyim. Turan, Enver Paşa için zaten bir hayal yahut hedef değil, sadece coğrafi bir bölgenin ismidir. Özel yahut askeri hiçbir yazısında Turan kavramı yoktur. Basmacıların arasında bulunduğu günlerde Ulu Turan İhtilal Orduları Kumandanı ve Merkezler Merkezi Reisi Enver diye attığı imzasında ve üzerinde Turan İhtilal Ordusu yazan mühürlerinde geçen Turan sözüyle de hayalini değil bulunduğu bölgeyi kastetmektedir. Zaten kurduğu teşkilatların ve çıkarttığı derginin isimleri de Turani değil İslami'dir. İslam İhtilal Cemiyetleri İttihatı ve Livayül İslam yani İslam Tugayı. Enver Türkiye'den ayrılmasından sonra yeni maceralar atılmaya, başka diyarlara gitmeye, bir yerlerde bir şeyler başlatmaya, gittiği yerde yapacağı iş her neyse mutlaka muvaffak olmaya ve asla eli boş şekilde dönmemeye mecburdu. Bu mecburiyetin ardında siyasi yahut askeri sebepler yoktu. Dünya Harbi'nde uğradığı mağlubiyetin intikamı, o yenilgiyi unutturacak yeni zaferler ve dolayısıyla kendini herkese, özellikle de naciyesine ispat edilme arzusu ve büyük ihtimalle de şuur altındaki farklı düşünceler bulunuyordu. Kibir sahibi olduğu ve en doğru kararı kendisinin verdiğine inandığı belliydi. Yenilgiye uğradığını belki de bu yüzden hiçbir şekilde kabul yahut fark edemiyordu ve zihninde mücadeleye devam etmekten başka bir düşünce mevcut değildi. Ama sahip olduğu şöhreti muharebe meydanlarındaki zaferleriyle değil, silah kullanarak yaptığı siyasi faaliyetleri sayesinde elde etmişti. İsminin ilk defa kahraman, daha doğrusu hürriyet kahramanı diye telaffuz edilmesinin sebebi, Sultan Abdülhamit'i meşrutiyeti yeniden ilana zorlamak maksadıyla Rumeli'de dağa çıkmasıydı ve Enver ile arkadaşlarının baskılarına boyun eğmek zorunda kalan hükümdar, anayasayı tekrar yürürlüğe koyunca Enver de hürriyet kahramanı olmuştu. Siyasi alanda güç elde edip askeri hiyerarşide kısa zamanda en tepeye yükselmesini de galip geldiği bir muharebeye değil yine bir silahlı eyleme 23 Ocak 1913'te yine arkadaşlarıyla beraber Babali'yi basmasına zamanın sadrazamı Kamil Paşa imzalattığı istifa mektubunu Sultan Reşat'a götürüp sadarete Mahmut Şevket Paşa'nın tayinini sağlamasına borçluydu. Mahmut Şevket Paşa'nın 4 ay 19 gün sonra sebebi ve asıl düzenleyicileri hala ortaya çıkartılamamış bir suikaste kurban gitmesinin ardından İttihat ve Terakki'nin iktidarı ele almasıyla beraber Enver'in yıldızı daha da parlayacak, uzun seneler bekledikten sonra elde edilebilecek rütbelere birkaç ay içerisinde yükselecek ve nihayet başkumandan vekili ve imparatorluğun en güçlü adamı olacaktı. Devletin ve iktidarın zirvesine yerleşmiş, üstelik hanedanın da damadı olmuştu ama savaşların mağlubiydi. Sultan Abdülhamit zamanında atıl ve güçsüz bırakılmış olan orduyu gerçi gençleştirmiş, işe yaramayacak unsurlardan ayıklamış, askere ve millete eski asırlarda olduğu gibi kendine güven ve mücadele azmi vermiş, ordu üzerinde kesin bir hakimiyet kurmuş, dünya harbinde uğranan bozguna rağmen Almanya'da olduğu gibi birliklerde çözülme yaşanmasına mani olmuştu ama kazandığı bir savaş yoktu. İşte bu yüzden hayatının büyük mağlubiyetten sonraki döneminde bir şeyler yapması, başarması ve muzaffer olması şarttı. Öyle yaptı. Uzaklara, yine bir mücadeleye girişebileceği tek yer olan Orta Asya'ya gitti ama başaramayınca dönmedi, dönemedi. Yani canını oralarda verdi. Enver hayatının son perdesi inmek üzereyken artık yapayalnızdı. İktidar günlerinde emrinde olanlardan bazıları Anadolu'da işgale son verip memleketi kurtarma çabasındaydılar. Enver'in son aylarında yanında sadece İttihat ve Terakki'nin vaktiyle alt kadrolarında bulunmuş maceracılar ile Rusya'nın Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle serbest kalan ve Türkiye'ye dönmek yerine sabık başkumandanların yanına gitmeyi tercih eden birkaç Türk subayı kalmıştı ve eski arkadaşları bile artık ona karşıydı. Mesela gençlik senelerinde gayet yakın olduğu Kazım Karabekir, Enver hakkında yeminini sarayların fesat havasında bozan, merhametsiz, vatanın kalan kısmını kemirmeye teşebbüs eden ve diktatör gibi sıfatlar kullanacak, dağlara çıkıp Sultan Abdülhamit'e ve istibdada karşı isyan bayrağını açtığı günlerde mektuplarını getiren Mustafa Kemal, Türkiye'ye geldiği takdirde derhal sınır dışı edilmesini, eski dostu Fevzi Çakmak da gelmesi halinde hemen tevkifini emredecekti. Dolayısıyla bu coğrafyada yapabileceği pek bir şey kalmadığı için uzaklara, Orta Asya'ya gitti ama emel, mücadele, sıkıntı ve belki de son bir kumar uğruna giriştiği maceranın kurbanı oldu. Üstelik mücadeleyi beraber sürdürdüğü bütün maceracılar ve temasta bulundukların neredeyse tamamı tarafından aldatıldı. Sadakat yemini etmiş olan basmacıların bir kısmı aldattı. Buhara emiri Alim Han hem oyaladı hem aldattı. Türkistan'daki en yakın olarak gördüğü Kuşçubaşı Sami Bey verdiği ümitlerle ve daldırdığı boş hayallerle aldattı. Aldatmayıp sadık kalanların çoğu da Ağabey Derya köyünde onunla beraber can verdiler. Hayatının sona ermesinde gittiği yerlere tanımamasının, bilmemesinin, sadece kulaktan dolma ve birkaç kitaptan edindiği bilgilerle harekete geçmesinin, ataklığının ve yapmak istediklerini önceden derinlemesine analiz etmemesinin yanı sıra bu aldatışların da etkisi vardı. Orta Asya'daki son haftaları, Kızıl Ordu karşısında uğradığı bozgunun ardından kaçış ve takiplerden kurtulma çabası, dağılan silahlı güçleri yeniden toparlayabilmek için gösterdiği ama neticesiz kalmaya mahkum faaliyetler ve Naci'nin hayali içerisinde maddi ve manevi binbir sıkıntı, dert ve üzüntüyle doluydu. Büyük avizelerin aydınlattığı salonları, mükellef sofraları, boğazın nazik dalgaların okşarcasına dövdüğü sahilleri ve önünde el pençe divan duranları ardında bırakıp birkaç dakikalık uyku için soğuk tren vagonlarına yahut dağ tepelerindeki harabeyi andıran evlerin zeminine büzülmenin, üzerine yıldızların örttüğü ağaçların diplerinde dinlenmeye çalışmanın, yani böylesine farklı iki hayatı yaşamanın zorluğu tahminlerden de ötedir. Hakarete uğramak herkes için ağırdır ama makam ve şöhret olup kahraman kabul edildikten sonra hakaretle karşılaşmak herhalde daha güçtür. Mesela Cemal Paşa İstanbul'dan ayrılırken Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya gönderdiği mektupta "Bu galeyanlı zamanlarda bulanık suda balık avlamak isteyen kötü niyetlerin ağızlarına geleni söyledikleri bu heyecan devrinde haksız olarak uğrayabileceğim ufak bir tecavüze tahammül edemeyeceğimi zat-ı devletleri de takdir buyurursunuz. Memlekette yalnız milli gücün hakim olduğu, mütareke şartları gereğince icabınca aramızda karışacak olan yabancıların barışın imzalanması ile buradan uzaklaştığı zamana kadar münasebetsiz taşkınlıklara hedef olmayacak bir mevkiye çekilmekliğimi tercih ettim" demekle İstanbul'da kalması halinde karşılaşabileceği bu şekildeki hakaretleri kastetmektedir. Savaş sonrasında Türkiye'den ayrılan bütün iddiatçı liderler gibi Enver de aynı endişeler içerisindeydi. Enver Paşa Türkiye'de 1990'lara kadar Dünya Harbi'nin önemli bir siması, bir asker, bir hatıra olarak telakki edilirdi ve sadece dar bir grubun gözünde kahraman idi. İsminden sonraki senelerdeki siyasi ve ideolojik gelişimlerin etkisiyle çok daha yoğun şekilde bahsedilmeye başlandı. Enver, ideolojiler doğrultusunda değerlendirilirken bir kesim için sembol halini aldı ve hakkında sadece iki görüş hakim oldu: nefret ve hayranlık. Yapılan yorumların neredeyse tamamı da bu iki görüşün etrafında, yani ifrat yahut tefrit çizgisinde kaldı. Nefret hisseden taraf, Sarı Kamış bozgundan başlayarak Dünya Savaşı faciasında müsebbibi gördükleri Enver Paşa'dan sadece küçültücü ifadelerle bahsettiler ama diğer tarafa, yani milliyetçi ideolojiye göre Enver büyük hayallere sahip bir kahramandı. Önemli olan hayallerini hayata geçirebilmesi değil, bunları düşünmüş olmasıydı ve kahraman kabul edilmesi için bu bile kafiydi. Tamamen farklı bu iki kanaatin yarattığı toz duman içerisinde gerçekçi değerlendirmeler yapmaya ise pek vakit bulunamadı. Aşağıda bu nefret ifadelerine temel teşkil eden seneler öncesinin ilk ve tek örneklerinden biriyle nadir yapılmış gerçekçi bir değerlendirmeden alıntılar naklediyorum. Artık sık sık ve kolayca tesadüf edilen hayranlık ifadelerinden örnek göstermeye ise lüzum görmedim. Enver Paşa'dan nefretle, hatta yer yer hakaretle bahseden ilk eserlerden biri ve belki de ilki 1922'de yayınlanan ve o sene iki baskı yapan Harbi Umumi Bidayetinde 3. Ordu, Sarıkamış İhata Manevrası ve Meydan Muharebesi isimli kitaptır. Sarıkamış Harekatı'nda 9. Kolordu'nun kurmay başkanı olan Yarbay Köprülü Şerif Bey'in yazdığı kitap, basına bozgunun hemen ardından uygulanan sansür yüzünden senelerce sır gibi kalmış olan Sarıkamış faciasından halkın 7 sene sonra haberdar olmasını sağladı. Şerif Bey'in önce Akşam Gazetesi'nde tefrika ettiği, daha sonra kitap olarak neşrettiği oldukça ses getiren eserini 1922'de yayınlaması tesadüf değildi. O günlerde Moskova'da ve Batum'da bulunan Enver Paşa'nın Türkiye'ye geçme hazırlıklarını yaptığını haber alan Ankara'nın Paşa aleyhinde başlattığı karalama kampanyasının parçasıydı. Kampanya çerçevesinde Ankara'nın yanı sıra bazı İstanbul gazetelerinde de Enver Paşa ve İttihat ve Terakki erkanı hakkında hakarete varan ifadelerle dolu bazı makaleler de çıkmıştı. Aleyhteki propagandanın zirvesini Enver Paşa'dan 2 yaş büyük ama mektepten arkadaşı Hafız Hakkı Paşa'nın da hem yaşıtı hem de sınıf arkadaşı olan Köprülü Şerif Bey'in eseri teşkil etti. Şerif Bey kitabında Sarıkamış Harekatı'nı anlatırken Enver ve Hafız Hakkı Paşaların fikri mukayeselerini yapıyor ama Enver'i sadece eleştirmiyor, ağır hakaretlerde bulunuyordu. İfrat ve tefrit meselesinin iyice anlaşılabilmesi için Köprülü Şerif Bey'in yazdıklarının bazı kısımlarını bugünün diline uyarlayarak burada nakletmek zorundayım. Hiçbir gün acaba benim düşünceme muhalif olan şu hüküm doğru olamaz mı dememiştir, diyemezdi. Bu sebeple fikir ve ilim terbiyesi sınırlı bir daireden dışarı çıkamamıştır. Enver, idefix ile örülmüş tıpkı sert bir ceviz gibi çetin ve küçük bir dimağa sahibi olarak kaldı. Gözü bir şeyden yılmaz, emsalsiz bir şahsi cesarete sahip, önemli meselelerde kendi nefsinden başka kimseye itimat edemez, müstesna ruhlu bir ucubedir. Enver'e göre şu işin çözümü yalnız bir şekildedir. O şekilde Enver'in aklına esen şekildir. Enver dar idrakli bir inatçı, Hafız Hakkı geniş anlayışlı bir kayıtsız idi. Bu duyguların her ikisi de devlet işlerinde bir akıl eksikliği, birer hastalık değil midir? En mühim bir nokta da Enver'in ruhi kimliğidir. Hakikaten inkılap tarihimizde bu kadar mühim bir mevki işgal eden, memleketi Berlin'den Selanik'e koşarak 31 Mart trajedisinden çekip kurtaran ve şöyle eden, böyle eden bu genç, cesur ve fedakar Enver bir hain, bir cahil miydi? Enver hain değildir. Yalnız büyük kumandanlık bahsinde kuvvetleri düzgün kullanmak denen mühim faziletten hissesini hiçbir şekilde alamamıştır. Biz buna halk ve sokak Türkçesi ile hain adam deriz. Enver cahildir. Diğer manasıyla Enver başkumandan olduğu zaman hakiki bir başkumandanın mahiyetinde ikinci kurmay subay olabilecek yaştaydı. Akıl ancak dahi yaratılmış nadirler için yaşta değil baştadır. Halbuki Enver dahi değildir. Öyleyse Enver nedir? Enver bir hayaller hastası, bir şöhret hırsısıdır. Fakat en fark ettirici ve ayırıcı özelliği bir ihtilal tiryakisi olmasıdır. Allah onu hiçbir şeyden korkmaz, her şeyi kendine mal edip idaresi altına almaya, herkesi küçük görmeye mahkum bir hilkatte yaratmıştır. Her şey, hatta memleketin hayatı bile Enver'in nazarında bir hiçtir. Enver, devlet işleriyle ilgili her teşebbüse atılırken, ihtimal ki büyük bir istekle, aman batıyor kurtarayım demişti. Fakat teşebbüsü başarısızlıkla son bulunca sadece basit bir dudak büküşüyle zaten batacaktı, battı deyip geçtiyse muhakkaktır. Enver Paşa hakkındaki en tarafsız ve gerçekçi yorum, Paşa'nın 1,5 sene boyunca mahiyetinde bulunmuş olan İsmet İnönü'nün hatıralarındadır ve İnönü, Şerif Köprü'nün yazdıklarının tam tersini anlatmıştır. Enver'e ve hatırasına her zaman saygı göstermiş olan İnönü, Enver'in kişiliğinden iyi bir asker, iyi bir subay, iyi bir insan olarak cemiyetin kusur olarak bildiği unsurlardan insanın tasavvur edemeyeceği kadar nasibi olmayan bir tiptir. Asker vasıfları bakımından vazife sever, çalışkan ve korku nedir bilmez müstesna bir kahraman olarak askerliğin arada ölçülerin en yukarı seviyesinde yer almıştır diye bahsetmiş ama hayal ölçülerinin seviyesinde kaldığını söylemiştir. Enver Bey, Erkan-ı Harbiye binbaşısı olarak manastırda yabancı komitacıları takip hareketlerinde büyük şöhret kazanmıştı. Bu devrede Enver Bey, Niyazi Bey gibi Bulgar, Sırp ve Yunan çetelerini takip etmekle şöhret yapmış bulunan muhtelif rütbede pek çok subay yetişmiştir. Bunların arasında adı en çok anılan ve ön plana geçen sima Enver Bey'dir. Enver Bey'in şöhreti yalnız kahramanlığından gelmiyordu. İyi bir erkan-ı harp zabiti olarak kabul ediliyor ve özellikle şahsi ahlak bakımından örnek tanınan meziyetleriyle saygı görüyordu. Meşrutiyetle beraber gelen siyaset münakaşaları taraflardan birinin subaylara istinat etmesiyle vahim ve haşim bir şekil almıştır. Ordunun siyasete iştirak etmesinin ihtilal esnasında zaruri olan hali ihtilalin başarılmasını müteakip bir türlü kesilememiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti alıştığı subaylardan ayrılmayı gözüne kestiremiyordu. Bu hal hem siyasi hayatı, siyasi tartışmaları zehirliyor hem de orduyu içinden ayrılığa zorlayarak onu mütemadiyen ve ruhen kemirip yıpratıyordu. Balkan Harbi'nden sonra harbiye nezaretine gelen Enver Paşa, subayların cemiyet içinde bir teşkilat olmasını ortadan kaldırmıştı. Enver Paşa da otorite sahibiydi fakat o binbaşı Enver Bey'in itibariyle hükmediyordu. Enver Paşa şahsi meziyetleriyle iyi bir asker, iyi bir subay, iyi bir insan olarak cemiyetin kusur olarak bildiği unsurlardan insanın tasavvur edemeyeceği kadar nasibi olmayan bir tiptir. Asker vasıfları bakımından vazife sever, çalışkan ve korku nedir bilmez müstesna bir kahraman olarak askerliğin aradığı ölçülerin en yukarı seviyesinde yer almıştır. Kumandan olarak Enver Paşa'nın görüşü, kavrayışı, sevk ve idaresi muayyen bir hududa kadar işlemiş, o hududa eriştikten sonra kendi hayal ölçülerinin seviyesinde kalmıştır. Başkumandan olduğu halde kendisinin doğrudan doğruya vazifesi dahilinde değilken Sarı Kamış Muharebesi gibi büyük bir hareketi bizzat idare etmeye heves etmiş, büyük başarılar kazanacağını sanmıştır. Sonunda kendi adını da, memleketin ordusunu da, bu seferin akıbetini de büyük felaketlere uğratmıştır. Müteakip seferlerde de anlayış ve sevki idare bakımından yüksek bir seviye göstermez. Bu kitapta Enver Paşa hakkında bugüne kadar pek yapılmamış olanı yapmaya, Enver'i yaptıklarının ve yazdıklarının ışığında değerlendirmeye çalıştım. Enver Paşa, Naciye Sultan'a gönderdiği mektupları okunduğunda hemen fark edileceği gibi şayet asker, siyasetçi ve devlet adamı kimliğinin gölgesinde kalmasaydı, yaşadıklarıyla ve yazdıklarıyla dünyanın en bahtsız ama en meşhur aşıklarından biri olurdu. Ve bu aşık bir hayal insanıydı. Yalnızdı, yalnızlığının tesellisini yazdıklarında ve Naciye Sultan'da arıyordu ama görünen o ki teselliyi bulamamış ve yalnızlığa mahkum kalmıştı. Tarihte iz bırakmış şöhretler pek yalnız sayılmazlar. Etrafları bir dost, hayran yahut dalkavuk grubu ile çevrilidir ama çoğunun iç dünyasına yalnızlık hakimdir. Yıllar önce Şah Baba'da da yazmıştım. Tarihte önemli roller oynamış kişiler özel hayatlarında genellikle yalnız olurlar. Yıkılmış, hem de çok fena şekilde çökmüş bir imparatorluğun tabutunu yüklenmek zorunda kalan Sultan Vahdettin yalnızdı. O enkazın içerisinden yepyeni bir devlet yaratmayı başarabilmiş olan Mustafa Kemal de aslında yapayalnızdı. Aynı şekilde yapayalnız olan Enver Paşa da bu yalnızlığını sadece Naciye'siyle yani hanımı Naciye Sultan ile gidermek istemiş ama yazdıklarına bakılırsa varlığının her zerresiyle bağlandığı sultanla önceleri arzu ettiği derecede ruhen, maceranın sonuna sona doğru mesafe engeli yüzünden maddeten yaklaşamamış, tam bir yakınlığa erememiş ve yalnızlığa daha fazla mahkum olmuştu. Naciye, Enver'in beraber oldukları günlerden hemen sonra yazdığı mektuplarda bir gerçek olarak, yani cismani şekilde mevcuttur ama zaman geçip de ayrılığın müddeti uzadığında artık hayale dönmektedir. Enver o günlerde Naciye'sine yazdıklarında onun suretinde sanki bir hayale hitap etmektedir. Kendine hayali bir dost yaratmış, o hayale sadakatle bağlanmış ve her şeyini kağıtlara dökmüştür. Aynı hayal 1911 ile 1913 arasında Rumeli'den, Selanik'ten, Trablus'tan ve İstanbul'dan Berlin'deki hanım arkadaşı Maria Sare'ye gönderdiği mektuplarda da vardır. Maria Sare'ye yazdıklarında Naciye Sultan'a hitaben kaleme aldıklarından farkı, bunlarda sevgi ve aşk dolu hitap ve final ile satır aralarında yine sevgi ve aşk ifadelerinin bulunmamasıdır. Şablonun geri kalan kısmı ise aynıdır. Günlük hadiselerin ayrıntılı şekilde nakli, ardından da emellerin ve hayallerin anlatıldığı cümleler. Öyle ki iki ayrı dönemde iki farklı hanıma yazılmış olan bu mektuplar, bilmeyenler için aynı kalıp çerçevesinde kaleme alınmış metinleri andırırlar. Ve bu kalıp bilinç dışı bir alışkanlıkla kullanılmış intibaını verir. Enver ile beraber çalışmış ve onu yakından tanımış olanların ifadelerine göre, paşa pek konuşkan değildir fakat karşısındakini dinlemektedir ama cevapları kısa olmaktadır. Günlük hayatında içine kapalı gibidir ancak kalemi eline aldığında da bu kapalılıktan eser kalmamaktadır. Enver Paşa gençliğinden itibaren çok, pek çok ve neredeyse hiç durmamacasına yazmıştır. Askeri ve siyasi konuların haricinde bizzat kaleme aldığı çok sayıda yönetmelik, tüzük, talimatla yüzlerce özel mektubu vardır. 1913 sonrasında yazdıklar arasında ilk sırayı Naciye'sine gönderdiği mektuplar alır ve içine kapalılığın acısını çıkartırcasına bu mektuplarda aklına gelen her şeye temas etmekte, hissiyatını ve hayallerini de açıkça yazmaktadır. Üslubu rahat, sade ve samimi, Türkçesi zamanına göre basittir. Naciye'sine hitaben en şairane hislerini ifade ettiği satırlarında bile ağdalı değil, sade cümleler kurmakta, meramına sözü dolandırmadan açıkça söylemekte ve hemen her mektubunda büyük bir aşk, hasret ve başladığı işi muzaffer şekilde bitirerek dönme çabası, hatta hırsı hissedilmektedir. Duygusal satırları giriştiği mücadelenin ayrıntıları takip eder. Temaslarını, görüşmelerini yazar, hatta muharebe sahalarının planlarını bile çizer. Sonra yine hasret satırları ve hisli veda ifadeleriyle mektup nihayet bulur. Enver Paşa aynı zamanda ressam, bir portre ressamıdır. Öyle ki Rusya günlerinde cebinde bir eskiz defteri taşımakta, bu deftere görüştü, Sovyet yetkililerinin kara kalem portrelerini çizmekte, Moskova'da kaldığı misafirhanede daha büyük boyda resim kağıtları bulundurmakta, misafirhanedekilerin hatta hizmetkarların resimlerini yapmakta, üstelik çizimlerinin beğenilmemesi halinde hiddetlenmektedir. Devamlı olarak uzun mektuplar yazmasında ressamlığının ve fazla konuşmayı sevmemesinin etkisi var gibidir. Kendi portresini bütün ayrıntıları ile ve sanki yazı olarak çizmektedir, zaten ciddi bir gözlemcidir. Bunda da asker ama daha ziyade ressam olmasının rolü vardır. Satırlar arasında seyahatnameyi andıran ifadeler ile pastoral tasvirlere rastlanır. Hayatının doğumundan 1908'e kadar olan kısmını otobiyografi şeklinde kaleme almış olan Enver, bu işi sonraki senelerde Naciye Sultan'a yazdığı mektupları ile devam ettirmeye çalışmıştır. Mektupların her ne kadar sadece Naciye'si için yazdığını söylemiş ise de bunların bir çeşit otobiyografi, her sayfanın da aslında birer günlük olduğunun ve ileride kendisi hakkında yapılacak çalışmalara kaynaklık edeceklerin bilincindedir. Zaten henüz 20'li yaşların başında olan Naciye'ye sevgi ve hasret sözlerinden hemen sonra onu hiç alakadar etmeyecek uzun, teknik ayrıntılarla dolu askeri ve siyasi malumat vermesinin, hatta çatışma bölgelerinin kroküllerine kadar çizip göndermesinin sebebi yaptıklarını bizzat kayıt altına alma çabasıdır. Bu yüzden mektuplarının kaybolmamasını, muhafaza edilmesini istemekte, mesela 21 Mart 1921'de, "Acaba mektuplarımı ne yapıyorsun? Ben öyle düşünüyorum ki bunları üşenmeyerek birer taraflarından bir defterin yapraklarını yapıştırarak saklarsan her vakit için gözün önünde benim canlı bir aksim beraberinde bulunmuş olur. Hem doğrusu ben ta başlangıçtan böyle düşünerek kağıtların bir tarafına yazıyorum. Hani herkes muhtıra tutar, günde yaptığını bir yere yazar. Ben ise benim için veya halk için değil, yalnız cicim için her gün böyle düşündüğümü, gördüğümü, bildiğimi yazıyorum demekte. 18 Nisan 1921'de de ne şekilde muhafaza edilmeli gerektiğini, evvelce dediğim gibi bu mektupları bu büyüklükte bir deftere yapıştırırsan pek iyi olacaktır. Çünkü her gün sana her şeyimi yazıyorum. Eğer sen üşenirsen kamil yapıştırsın. Aman rica ederim, bunlar da kaybolmasın sözleriyle tekrar etmektedir. Tuhaf olan taraf, mektupların tarihi birer malzeme olduğunu farkında bulunması ama satırlarının arasında hanımına hitaben gayet mahrem ifadeleri de rahatça kullanabilmesidir. Enver'in Naciye'sine neredeyse günü gününe yazıp sürgün dönemindeki bütün faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlattığı ve yakında ayrı bir cilt olarak tamamını yayınlayacağı mektupları bir yerde Enver Paşa'nın kendi tarihi olacaktır. Enver Paşa'nın evrakı ailesiyle Türk Tarih Kurumu'nun arşivinde bölünmüş vaziyettedir. Her iki malzeme birbirini tamamlamaktadır ve kurumun arşivinde Enver'in yanı sıra Cemal Paşa ile İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerine ve Enver'in eniştesi olan sonraki senelerin generali Kazım Orbay gibi askerlere ait bağış veya satın alma yolu ile intikal etmiş hususi yahut resmi çok sayıda belgede bulunmaktadır. Kitabı yazmaya başlamadan önce Paşa'nın ailesindeki belgeleri temin etmemin ardından Japon tarihçi Yasuyuki Yamauchi'nin dışında pek kimsenin incelemediği, üstelik Yamauchi'nin tamamını görmesine her nedense izin verilmemiş olan Türk Tarih Kurumu'ndaki evrakı da gördüm, inceledim, bazılarının kopyalarını aldım ama askeri belgeleriyle pek ilgilenmedim. Zira elimde Enver Paşa'ya ait olan ve hem ailesine hem de başka kaynaklardan temin ettiğim çok sayıda belge vardı. Kurumda muhafaza edilen iddiatçı evrakının tamamını ve Enver'in Orta Asya'daki faaliyetleriyle ilgili askeri yazışmalarını yayınlamak bu kitabın hacmini zorlar ve çerçevesini de ziyadesiyle aşardı. Hadiselerin resmi belgelere yansımamış olan önemli taraflarının ortaya tam olarak çıkartılabilmesi için devlet adamlarının özel arşivlerinden istifade şarttır. İttihat ve Terakki Erkanı'na ait olup Tarih Kurumu'nda muhafaza edilen evrakın yanı sıra Almanya'nın askeri ve dışişleri arşivi ile Rus arşivlerinde bilhassa Turkom ve Çeka'ya ait evrak arasında bulunan konuyla ilgili belgelerin tamamı ve iddiatçı liderlerin dostu olan Alman tarihçi Profesör Ernst Jacke'nin Yale ve Columbia Üniversitelerindeki evrakı mutlaka tek tek incelenmeyi ve günün birinde yayınlanmayı beklemektedir. Bu belgelerin yanı sıra Atase arşivindeki çok sayıdaki resmi evrak da aynı şekilde incelenmeye muhtaçtır ve imparatorluk tarihimizin son günlerinin hala bilinmeyen ayrıntıları bu evrakın gözden geçirilmesiyle elde edilecek bilgiler sayesinde ortaya çıkabilecektir. Bu kitap ve yakında neşredeceğim Naciyem Ruhum Efendim ile Enver Paşa'nın hususi arşivinde bulunan evrakın büyük bir kısmı ve hanımı Naciye Sultan'a yazdığı mektupların tamamı yayınlanmış olacaktır. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak araştırmaların yukarıda sözünü ettiğim arşivler ile benzer kaynaklar üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir. Kitapta yer alan belgelerin bir kısmı yıpranmış, bir kısmı da seri şekilde yazılmıştı ve bazı kelimeleri okuyabilmem bu yüzden mümkün olamadı. Okuyamadığım yerleri nokta nokta nokta ile, yani yan yana 5 nokta ile yazılması unutulmuş kelimeleri ve kelime eklerinde ne olduklarını tahmin etmeye çalışarak köşeli ayraç ile köşeli parantezlerin içerisinde gösterdim ve doğru şekilde okuduğumdan emin olmadığım kelimelerin yanına da yine parantez içerisinde bir soru işareti koydum. Alıntılardaki bazı cümlelerin başlarındaki art arda 3 nokta o metnin tamamını değil bazı kısımları aldığımı göstermekte, kullanmadığım cümlelerin bulunduğunu ifade etmektedir. Belgelerde normal parantezlerin içerisinde yer alan ifadelerin tamamı metinlerin orijinallerinde de aynı şekilde yazılmıştır. Enver'i yazarken Paşa'nın torunları başta olmak üzere bazı iddiatçı ailelerin soyundan gelenler ile daha pek çok kişiden yardım gördüm. Müteşekkir olduğum kişilerin isimlerinin yer aldığı liste kitabın sonunda bulunmaktadır. Ama burada şükranlarımı öncelikle ifade etmek istediğim iki kişi var. En büyük teşekkürüm Enver Paşa'nın küçük kızı Türkan Mayatepe'nin oğlu olan torunu aziz ve kıymetli dostum Osman Mayatepe'dir. Mükemmel bir Enver Paşa Müzesi olan Ankara'daki evinin kapılarının ardına kadar açan Osman Mayatepe, elinde bulunan her şeyi istifademe sundu. Daha önce bir kısmı annesinde, bir kısmı da Enver Paşa'nın büyük kızı olan teyzesi, rahmetli doktor Mahi Peyker Enver'de ama dağınık şekilde bulunan Terekiye annesi ile teyzesinin vefatlarının ardından bir araya getiren Maya Tepek, muhafaza ettiği evrak, fotoğraf yahut obje cinsinden Enver Paşa'ya ve Naciye Sultan'a ait her şeyi seneler boyunca incelememi sağladı. Enver Paşa'nın sürgün, özellikle de Orta Asya günlerinde Naciye Sultan'a yazdığı ve tamamı yüzlerce sayfa tutan mektupların asıllarının da senelerce bende kalmasına müsaade etti. Sayesinde fotokopilerin değil, orijinal belgelerin üzerinden ve gayet rahat şekilde çalışma imkanı buldum. Osman Maya Tepe'ye minnettarlığımı bu yüzden tekrar tekrar ifade etmem gerekiyor. Bir başka teşekkürüm Enver Paşa'nın diğer torunu, oğlu Ali Enver'in kızı olan arkadaşım ve dostum Arzu Enver Eroğan'adır. Arzu da büyük babası Enver Paşa ile babaannesi Naciye Sultan'a ait olan ve kendisinde bulunan her şeyden istifademi sağladı. Kitapta kullandığım fotoğraflar ile belgelerden bazılarını Arzu Enver Eroğan'dan temin ettim. Hem bu unutulmaz yardımları hem de kitabı yazdığım sırada aklıma takılan hususları açığa çıkartabilmem için seneler boyu günün herhangi bir saatinde olur olmaz vakitlerde aramalarımdan bıkmayarak verdiği uzun izahatlar için kendisine müteşekkirim. Şimdi Enver Paşa'nın bu ön sözün başında da ifade ettiğim aşk, savaş, kan, gözyaşı, hırs, intikam ve birbirine zıt daha dünya kadar kavram ile dolu, üstelik sadece 41 seneye sığmış ama mağlubiyetle neticelenmiş hüzünlü macerasına beraber şahit olalım. Murat Bardakçı, Ekim 2015 Teşvikiye. Bayram namazını kılmış ve cemaatten ayrılmak üzereydi ki uzak olmayan bir yerlerden gelen silah seslerini işitti. "Ruslar baskın yaptı," diye haykırdı. Beyaz atına atlayıp silah seslerini işittiği tarafa doğru dört nala gitmeye başladı. Geride kalanlar da hemen atlarına bindiler ve hayvanlarını mahmuzladılar. Birkaç saat önce devriyeye çıkardığı adamlarının ileride Rus askerleriyle çarpışmakta olduğunu gördü. Kılıcını çekti, arkasındaki atlılara dönüp "Basın!" diye haykırdı ve mahmuzlarını atının böğrüne kanatırcasına gömdü. Kurşunların ıslığı andıran sesleri ve yeri göğü inleten tarrakalar arasında önüne çıkan iki Rus askerini kılıcıyla biçti, sonra küçük bir tepenin üzerinden etrafa ateş kusmakta olan mitralyöze doğru umursamaz, hatta intihara koşuyormuşçasına dört nala gitmeye başladı. İşte tam o anda karşısına çıkan bir Rus süvarisi işaret tabancasını andıran kısa namlulu tüfeğini doğrultup tetiğe bastı. Kıvılcımlar saçarak fırlayan kurşun kalbini paramparça etti. Geridekiler sırtından şemsiye benzer bir kırmızılığın püskürücesine çıktığını fark ettiler. Bindiği beyaz at da yana devrildi ve beraberce yere savruldular. O anda gözünün önünden akıp geçen hatıralar silsilesine daldığı için acı hissetmiyordu. Belki vurulduğunu bile farkına varamamıştı. İstanbul'da "Yaşa!" diye haykıran yüzlerce kişinin arasında beyaz bir atın üzerinde Babali'ye doğru ilerlediğini gördü. Sonra bir andana Dolmabahçe Sarayı'nda büyük avizelerin aydınlattığı salonlarda dolaşıp temenni edenlere nazikçe mukabele eder gibi oldu derken İstanbul'dan çok ötelere uzandı. Sarıkamış'ın ayazını iliklerinden de derinde hissetti. Sarıkamış'tan tekrar İstanbul'a döndü. Şimdi Kuruçeşme'de sarayı andıran büyük bir yalının haremindeki geniş salondaydı. Seneler boyu devam etmiş hasretin nihayete ermesinin sevinciyle derinden ve candan gülümseyen iri mavi gözlü genç bir kadın ellerini uzatmış onu bekliyordu. Koşarcasına iri mavi gözlü o kadına doğru yürüdü, uzanmış ellere gözyaşı katılmış bir hasret buğsesi kondurdu ve o andan itibaren artık hiçbir şeyi duyamaz, göremez, hissedemez oldu. Önünde bir anda açılan ve o zamana kadar hiç hissetmediği kadar ferahlık veren devasa beyaz boşluğa ilerledi. Buluttan da parlak gibi görünen boşluğa adımını attı, daha da ötelere gitti, gitti, gitti ve derinlerde hayal halini alıp kayboldu. Meçhul seyahatine devam edip sonsuz gibi görünen beyaz boşluğun çok daha ilerisine vardığında Rus mitralyözünün sustuğunu, etrafta "Paşa şehit oldu" haykırışların geldiğini ve hıçkırıklara karışan tekbirlerin göklere yükseldiğini işitemiyordu. Henüz 41 yaşındaydı. Macera dolu ömrünün bu son serincamı günler sonra ölüm tutanağı haline getirilecek. Sararmış bir kağıda Şehid-i Muhterem Enver Paşa Hazretleri pek mukaddes ve yüksek bir maksat peşinde Buhara'da Belcivan vilayetinin Çeygan isimli mahallinde 14 Ağustos 1922 günü Kurban Bayramı'nın ikinci günü öğle vaktine yakın bir zamanda temiz kanını toprağa akıta akıta kahraman ve mert bir şekilde şehadet rütbesine nail olmuştur diye yazılıp mühürlenecekti. İkinci ayrımın sonu sayfa 34.